bizi bu önemli sofraya hepimizi hazırlasın. Yüreklerimizi hazırlasın, düşüncelerimizi hazırlasın, iç varlığımızı hazırlasın. Öyle ki her ne kadar Rabbin sofrasına katılma hakkımız varsa, var olmuş olsa da kesinlikle yine de Rabbimiz onun sofrasına yaklaşırken gerçekten yüreklerimizin sınanmasını, yüreklerimizin gözden geçirilmesini, yaşamlarımızın gözden geçirilmesini sözü aracılığıyla bize aktarıyor, iletiyor. Aslında bu güzel günde, bu her pazar güzel bir gün zaten. Rabbimizin dirilişini her zaman kutluyoruz. Geçen pazar kilisemizin doğumunu kutladık birlikte. Ve orada çok önemli bir şey vurgulamıştım sizlere. Pentekost gününün en önemli özelliği bir değişimdir. Kısa bir ifade ile ifade etmek gerekirse değişim olduğunu söyledim. Ve bu değişim iman ettikten sonra başlıyor ve varlığımız bu yeryüzünde devam ettiği sürece de bu değişim devam ediyor. Rab değiştiren Tanrı, değiştirmeye devam ediyor ama önemli olan değişmeye hazır olmamız gerekiyor ki Rab gerektiği şekilde değiştirebilsin. Benim gönlüm açıkçası bugün aramızda tabii ki değişik nedenler olabilir. Ayşe'yi biliyorum niçin gelemediğini. Hacı ile Hava'nın da burada olmasını çok isterdim. Hatun'un da burada olmasını çok isterdim. Herhalde ailece hasta değiller değil mi onlar? Hava rahatsız değil mi? Evet. Rab onlara da şifa versin. Gerçekten bu bugüne kadar hiç kutlamadığımız şeyi bugün aslında kutlayacağız ama bundan sonra arada bir de olsa bu sofrayı burada yapmayı uygun gördüm. Çünkü çok hassas, içeriği dolu bir sofra olduğu için Türkiye'deyken çok yanlış şeyler oldu. Alkolikler vardı aramızda. Şarap biterdi, ekmek geri gelirdi. Kutsal kitapta defalarca okumamıza rağmen uygun olmadığı halde Rabbin sofrasından alan, Rabbin bedenine ve kanına karşı suç işlemiş olur diye söylememize, ifade etmemize rağmen gözümün önünde bunların gerçekleşmesi bana açıkça acı verdi. Acı verdiği için de bütün hepinizle bu konuyu paylaştım. O temel derslerde biliyorsunuz. Ama hiçbir zaman burada bunu yapmadım. O da yüreğimde benim o acı yaşadıklarımdan kaynaklandı. Ama zaman zaman tabii ki bunun bir standart özelliği yok. Rabbin gelişini, Rabbin ölümünü almak için yapılan simgesel bir şey. Ama içeriği gerçekten çok dolu. Biz Rabbimizi sadece sofradan sofraya değil, her gün hayatımızın her alanında onu almamız gerekiyor. Hatırlamamız gerekiyor. O açıdan sofra belki bir simgesel bir gösterge, bir açıklama ama yine de bizler hayatımızda her alanında bunu göstermemiz, yansıtmamız gerekiyor. Şimdi Rabbimiz İsa Mesih bu kilise toplulukları tarafından yerine getirilmesi gereken iki törenden söz etti. İki töreni öne çıkardı. Bunlardan bir tanesi kişi iman ettiğinde, iman ettikten sonra yürekte gerçekleşen imanın dışa yansıması bir ifadesi olaraktan bir tören niteliğinde kutlanan su vaftizi. Birincisi bu. Ama bu su vaftizi sevgili kardeşler kişinin iman yaşamının başlangıcında gerçekleşen bir eylem, bir hareket, bir davranış ve sadece tek bir kez yapılan bir tören bu su vaftizi. Kişinin hayatında tek bir kez gerçekleşen bir tören. Diğeri de Rabbimiz Mesih İsa ile sürüp giden ve beraberliğimizin bir işareti olaraktan ve sürekli yapılması gereken, tekrarlanması gereken su vaftizi gibi değil ama Rabbin sofrası sürekli tekrarlanması gereken o birlikteliği, beraberliği bir işaret olaraktan gösteren bu Rabbin sofrası. İkinci tören de topluluklar tarafından kutlanması gereken ikinci tören de bu sevgili kardeşler. Yani Rabbimizin öğrencileriyle birlikte yediği son akşam yemeği. Bu yemek sıradan bir yemek değildi. Gerçekten içeriği az önce de ifade ettiğim gibi çok zengin, çok derin bir içerik, bir anlam taşıyordu bu Rabbin sofrası. Bu sofranın bu kadar önemli olması, bu kadar derin bir anlam taşıyor olması da bize şunu göstermeli. Rabbin sofrasına yaklaşırken çok ciddi ve uygun bir tutum içerisinde yaklaşmamız gerektiğini bize net bir şekilde açıklıyor. Çünkü Rabbin bedenini simgeleyen ekmeği aramızda paylaşırken ve onun kanını açıklayan bu asmanın ürünü olarak kutsal kitapta geçiyor. Bazen üzüm suyu olaraktan geçiyor. Asmanın ürününü aramızda paylaşırken aslında ne yapıyoruz? Rabbimizin bizim için öldüğünü, bizim için hayatını feda ettiğini ama tekrar gelip bizi alacağını açık bir şekilde ilan etmiş oluyoruz sofraya katıldığımız zaman. Yani bir şekilde Rabbimizin bedenine paydaş oluyoruz. Rabbimizin bedenine ortak oluyoruz, paydaş oluyoruz. Bakın bu paydaşlığı Pavlos, biliyorsunuz Pavlos o yukarı odada yoktu. Ama bakıyoruz ki mektuplarında Rabbin sofrasını çok detaylı, çok geniş bir şekilde bize anlatabiliyor. Nasıl anlatabiliyor bunu? Bir vahiy yoluyla bunu Tanrı esiniyle kaleme alıyor Pavlos. Yukarı odada diğer 12 öğrenciyle birlikte değildi. Pavlos aralarında yoktu ama Tanrı'nın vahiyle vermiş olduğu açıklamayla bu Korintoslar mektubunu kaleme alırken bu değişik diğer mektuplarında da çok net bir şekilde ele aldı. Örneğin bakabiliriz 1. Korintoslar mektubu 10. bölüm. 1. Korintoslar mektubu 10. bölüme bakalım lütfen. 16 ve 17. ayetler. 1. Korintoslar mektubu 10 ayet. 16 ve 17. Şöyle diyor. Tanrı'ya şükrettiğimiz şükran karşısıyla Mesih'in kanına ne oluyoruz diyor? Paydaş oluyoruz. Paydaş olmuyor muyuz diyor Pavlos. Ekmek bir olduğu gibi diyor. Bir de biz de çok olduğumuz halde kardeşler olaraktan birçok kişiler olduğumuz halde diyor. Bir bedeniz. Yani Rabbin bedenini burada sergilemiş oluyoruz. Çünkü hepimiz bir ekmeği paylaşıyoruz. Ben şimdi konuşmamı bitirdikten sonra 1. Korintoslar 11. bölümden size okuyacağım. 11. bölümü de dediğim gibi Pavlos Tanrı esiniyle, Tanrı'dan aldığı vahiyle bunu kaleme aldı. Şimdi Rabbimiz bu töreni ilk başlatan, bu sofrayı ilk yapan Rabbimizin kendisi. Bunu da şu şekilde görüyoruz. Matta 26. bölümü açtığımızda Sami'nin okuduğu o parçayı devam etmiş olsaydı bu sözler orada ifade edilecekti aynı şekilde. 26. bölüme baktığımızda Matta 26. bölüm 26 ve 28. ayetlere baktığımızda şöyle diyor. Yemek sırasında İsa eline ekmek aldı, şükredip ekmeği böldü ve öğrencilerine verdi. Alın, yiyin dedi. Bu benim bedenimdir. Sonra bir kase alıp şükretti ve bunu öğrencilere vererek hepiniz bundan için dedi. Çünkü bu benim kanımdır. Günahların bağışlanması için birçokları uğruna akıtılan antlaşma kanıdır. Gerçekten bunu okuduğum zaman burada çok muhteşem bir açıklayışla karşı karşıyayız. Rabbimiz burada muhteşem bir şeyi bizlere aktarıyor, açıklıyor. Bu ne demektir? Rabbimiz burada bu sözleri ifade ederken aslında bir geçişin gerçekleştiğini bize açıklıyor. Nasıl bir geçiş? eski antlaşmadan yeni antlaşmaya bir geçiş, bir sıçrayış olduğunu çok net bir şekilde bize açıklıyor. Bunu açıklarken işaret olarak da neyi kullanıyor? Sofrayı kullanıyor. O paydaş olmayı kullanıyor. Demek ki bunun bir açıklaması, bir simgesi olan Rabbin sofrasını ilk başlatan, harekete geçiren Rabbimizin kendisi. Bu geçiş bize şunu açıklıyordu. Artık mayasız ekmek kutlaması, mayasız ekmek bayramı gerilerde kalacak, geçmişe gömülecekti. Ve o geçmişe gömülürken öbür taraftan da onun yerini alacak Rabbin sofrası olacaktı. Yani bir taraftan mayasız ekmek bayramı geçmişe gömülürken öbür taraftan da yeni antlaşmanın bir simgesi olan Rabbin sofrası o daha önce eski antlaşmada uygulanan törenin yerini almış olacaktı. Rab ne yaptı? Aslında değerli kardeşler bir anıt dikti aslında. Bu sofra aracılığıyla Rabbimiz bir anıt dikti, bir eser yaptı, bir yapı. Ama bu yapının, bu yapıyı oluşturan malzeme, taş, harç, tuğla değildi. Eser dendiğinde, bir yapıt dendiğinde ya tunçtan yapılıyor, ya bronzdan yapılıyor değil mi? Ya da mermerden yapılıyor. Değişik yapı malzemeleri kullanılaraktan bir yapı ortaya konuyor. Ama Rabbimiz bu sofra aracılığıyla diktiği anıt beden ve kanı simgeleyen ekmek ile asmanın ürünüydü. Bu iki malzemeyi kullandı ve bununla görkemli bir anıt dikti önümüzde. Şimdi burada bir şeyi ben çok açık bir şekilde altını çizmekte yarar görüyorum sevgili kardeşler. Bölünen ekmek, ekmeği az sonra ben böleceğim. O bölünen ekmek neyi bize açıklıyor? Rabbimizin o acımasız çarmıhta kırılan bedenini söz ediyor değerli kardeşler. Kase de neyi simgeliyor? Bardaktan alacağımız o asmanın ürünü gösteriyor. O da çok açık bir şekilde yeni antlaşmadan söz ediyor. Yeni antlaşmadan. Şimdi bu kase hakkında biz okurken ya kase sözü geçiyor ya da asmanın ürünü geçiyor. Ama şarap kullanılıyor bazen. Değil mi? Şarap ifadesi kullanılıyor. Aslında bu o kadar önemli değil ama bu 30-32 yıllık iman hayatımda birçok tartışmalara ben tanık olduğum için bunu bir kısa bir şekilde size ifade etmek istiyorum. Acaba bu sofrada kullanılan iki malzeme mayasız ekmek ve asmanın ürünü mayalı mıydı, mayasız mıydı? Yani şarap mı kullandılar yoksa asmanın ürünü olan meyve suyunu mu kullandılar? Şimdi ben şahsen şuna yürekten inanıyorum. Fısıh bayramı ne bayramıydı? Mayasız ekmek bayramıydı. Maya neyi gösteriyor? Günahı açıklıyor. Şimdi bir taraftan düşündüğümde Rabbimiz mayasız olan sadece su ve undan oluşmuş ekmeği kullanırken hiçbir günahı açıklamayan bir simgeyi kullanırken kalkıp da mayalanmış şarabı kullanacağına ben inanmıyorum. Yani şarap biliyorsunuz mayalanmıştır. Ama üzüm suyu değil. Onun için bir taraftan mayasız ekmek kullanılıyor, öbür taraftan mayalı şarabın kullanılacağına ben inanmıyorum. O açıdan ben diyorum ki büyük bir olasılıkla mayasız ekmek ve yanında da asmanın ürünü üzüm suyu vardı. Daha mayalanmamış, şaraba dönüşmemiş asmanın ürünü olduğuna ben inanıyorum. Gerçek anlamda sergileyebilmek için. Ama ben burada şunu açıkça söylüyorum. Burada asıl önemli olan nedir? Ne ekmeğin mayalı mayasız olması ne de üzüm suyunun mayalı ya da mayasız olması. Burada asıl önemli bu değil. Benim için asıl önemli olan yaşamlarımız mayalı mı mayasız mı? Hayatlarımıza baktığımızda, yüreklerimize baktığımızda Hayatımızda günah akıyor mu? Gürül gürül bizim hayatımızda yansıyor mu? Yansımıyor mu? Yoksa ekmeği mayalı mı mayasız mı? Simgesel olduğu için bunu bu pide de mayasız değil, mayalı. Ben üzüm suyu getirdim. Şarabı getirmedim. Ama bazıları şimdi bir tek bir bardaktan paylaştığımız için, alkol olduğu için, alkol biraz da dezenfekte ettiği için herkes şey yapsın. Ben onun da çözümünü buldum. Bir bez getirdim ayrıyetten. Aldığımızda aldığımız yeri sileceğiz. Yan tarafa teslim edeceğiz ki en azından o silme olayı gerçekleşsin diye. Yine bunu da bir şekilde düşünmüş oldum sevgili kardeşler sizler için. Onun için burada asıl önemli olan hayatımızın mayalı olup olmaması değerli kardeşler. Evet, şimdi kutsal söze baktığımız zaman Rabbin sofrası ifadesine, Rabbin sofrası anlatılırken hep bir paydaşlıktan söz ediliyor. Bir sözleşmeden, bir antlaşmadan söz ediliyor. Evet, yemek bir paydaşlığın simgesi. Ama buradaki Rabbin sofrasının içeriğinde önde dikili duran bir sözleşmedir. Yapılan bir antlaşmadır. Antlaşma ve sözleşmeyi bize net bir şekilde açıklıyor. Örneğin Korintoslara baktığımız zaman 11. bölüme, ben bu bölümden okuyacağım sizlere ama 25. ayete bakınız. 1. Korintoslar 11-25'e. Orada şöyle diyor. Bu kase, uzattığı Rabbimizin uzattığı kase ne diyor? Kanımla gerçekleşen yeni antlaşmadır diyor. Demek ki kase yeni antlaşmayı simgeliyor. Çok net bir şekilde. Bir antlaşmayı ifade ediyor Rabbin sofrası. Bir sözleşmeyi ifade ediyor. Ve aynı zamanda bu antlaşma ne ile bağlantılı? Şununla bağlantılı. Verilen söz ile bağlantılı bir ifade. Yani birisi borcunu ödememesi ya da verdiği sözü yerine getirememesi durumunda ne oluyor? O ödeme sorumluluk bir başka kişi tarafından üstleniliyor. Üstüne alınıyor. Ve bunu hukuk alanında, hukuk dilinde de kefil diyorlar. Kefili biliyorsunuz değil mi? Kefil nedir? Bir güvencedir. Yani yapılan, iki taraf arasında yapılan antlaşmanın bir belirtisi olaraktan bir kefildir. Yani ben Enver'le bir antlaşma, bir sözleşme yaptığımda eğer Enver sorumluluğunu yerine getiremediği zaman bir onun yerine geçen kefil o borcu ödeme sorumluluğunu ne yapıyor? Üstleniyor. İşte Rabbimiz aslında bizim Rab Tanrı ile yaptığımız antlaşmaya kefil. Çünkü ödeme söz konusu değildi, bizim borçlarımızı ödememiz mümkün değildi. Rab İsa Mesih bizim için kefil oldu. Bu kadar açık, bu kadar net sevgili kardeşler. Ve aynı zamanda da sözleşmenin bir başka anlamı da var. Baktığınız zaman Yunanca anlamında kapamak anlamı da söz konusu. Sözleşmenin, antlaşmanın anlamı kapamak. Aslında mantıksız gelmiyor bana. Çünkü biz bir borcu kapadığımız zaman neyi ifade ediyor bir borcun kapanması? O borcu ödediğimi açıklıyor değil mi? Onun için antlaşmanın kapamayla bağlantılı olmasında da bir terslik ben görmüyorum. Gerçekten de Rabbimiz hesabı tamamen bedeni ve kanı aracılığıyla o hesabı ödedi. Hamdolsun. Şimdi kutsal kitaba baktığımız zaman, kutsal kitabın ilk sayfalarına baktığımız zaman Tanrı Adem'le bir sözleşme yaptığını görüyoruz. Gerçi orada şeytana diyor, o senin başına saldıracak, sen onun topuna saldıracaksın. Orada ilk bir sözleşme görüyoruz. Yaratılışın 3. bölümün 15. ayetinde. Ama sonrasında 9. bölüme geldiğimiz zaman, yaratılış 9. bölüme geldiğimiz zaman orada Tanrı'nın Nuh ile bir antlaşma yaptığını görüyoruz. Ne demişti? Tanrı Nuh'a yaptığı antlaşma neyle antlaşma yaptı Tanrı? O evet, yani Tanrı dedi ki canları yok edecek bir daha tufan olmayacaktır dedi. Onunla ona söz verdi, bir antlaşma yaptı. Bu antlaşmanın işareti neydi? İşte gökkuşağıydı, işaret olarak da. Sonra 15. bölümü atlıyoruz. 15. bölümde Rab Tanrı'nın bir ulusun atası olaraktan atadığı İbrahim'i ne yapıyor? Onunla bir antlaşma yapıyor 15. bölümde. Daha sonra biraz daha ileriye gittiğimizde Rab Tanrı'nın Sina Dağı'nda Musa ile birlikte ve onun halkıyla birlikte daha önce yapmış olduğu sözleşmeyi, antlaşmayı yenilediğini görüyoruz Sina Dağı'nda. Orada ne yapıyor? O antlaşmayı yeniliyor Rabbimiz. İşte Rabbimiz öğrencileriyle birlikte yukarı odada bir araya geldiklerinde de aynı durum söz konusuydu. Aynı durum. Şimdi ben geçen hafta biliyorsunuz bu fısıh bayramı üzerinde biraz daha geniş bir şekilde durmuştum. Tabii ki bunun üzerinde şimdi ben tekrar durmak istemiyorum ama geçen hafta ifade ettiğim gibi fısıhın anlamı Mısır'dan çıkış kutlamasıydı. Yani biliyorsunuz halk köleydiler Mısır'a ve Tanrı onları doğaüstü bir şekilde ne yaptı? Mısır'ın köleliğinden kurtardı. Bir kurtuluş gerçekleşti. Halkın kölelikten kurtuluşunu net bir şekilde açıklıyordu. Rabbin sofrası da aynı şekilde sevgili kardeşler. Kurtuluşumuzun, bizim kurtuluşumuzun nasıl gerçekleştiğini bize açıklıyor Rabbin sofrası da. Nasıl gerçekleşti? Rabbin bedeni ve kanı aracılığıyla bu kurtuluş gerçekleşti. Şimdi çıkış 12. bölüme baktığınız zaman, çıkış 12. bölüme, o 12. bölümde çok açık, çok net. O bölüm zaten eve gittiğinizde okuyun, çok geniş bir şekilde o eski antlaşmadaki o fısıh kutlamasının nasıl bir kutlama olduğunu, onu ne anlamla anımsamak gerektiğini bize çok güzel bir şekilde açıklıyor. Biliyorsunuz ölüm meleği vardı. Tanrı halka ne dedi? Kesmiş olduğunuz kurbanın kanını kapının yan ve üst sövelerine süreceksiniz. Ölüm meleği geldiğinde, kapıdaki o kanı gördüğünde, o kanı gördüğü zaman o evdeki ilk doğanı canı almayacak, geçip kan olmayan evdeki doğan ilk canı alacaktı. Yani o kan, hayvandan akıtılan kan, o sövelere sürülen kan bir koruma niteliği taşıyordu. Simgesel anlamda. Anlatabiliyor muyum? Koruma niteliği taşıyordu. Ama İsrail halkına, İsrail ulusuna hiçbir şey olmadı. Neden hiçbir şey olmadı? Çünkü onların kapılarının sövelerinde kan izi vardı. Kan ölüm meleğinin o evden atlamasına aracı oldu. Yani o kanın bir koruma özelliği olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz değerli kardeşler. Ve İsrail halkı bunu her defasında bir bayram olaraktan kutlayacaklardı. O gün yani fısıh bayramı da simgesel olarak, simgesel anlamda birkaç yiyecek yeniyordu. Yani ekmek, asmanın ürünü sadece değil, mesela et de, kurban eti de yeniyordu. Onu herkes yemiyordu ama katılanlar o etten de payını alıyordu. Yağları Tanrı'ya aitti. İç yağları Tanrı'ya aitti ama et orada paylaşılması gerekiyordu. Ama Rabbimiz ne yaptı? O fısıh yemeğinde kullanılan malzemelerinden sadece ikisini aldı. Ekmekle, mayasız ekmekle asmanın ürünü olan üzüm suyunu aldı. Hatta kendisi bile Korintoslar mektubunda bu şeyi çok güzel ifade ediyor 5. bölümde. Diyor ki fısıh kuzumuz olaraktan ifade ediyor. Demek ki sonsuz ölümden bizim kurtulmamızı sağlayan o kapı sövelerine serpilen hayvan kanı değil hamdolsun. Bizim kurtuluşumuzu, o sonsuz kurtuluşumuzu sağlayan Rabbimizin o kusursuz kanı hamdolsun. Hayvan kanları değil. Çünkü Rabbimiz günahı görmezlikten gelemezdi. Günahı bir tarafa koyamazdı, atamazdı. Günah yargılanması gerekiyordu. Bakıyorsunuz değil mi? Romalılar 6. bölümde ne diyor 23. ayette? Günahın ücreti ölüm. Alışverişe gittiğiniz zaman sevgili kardeşler, aldığınız o alışveriş arabasına koyduğunuz her bir ürün içinde var? Bir kod var değil mi? Kasada o bip diye okunduğu zaman, bip diye okuduğu zaman 9.95, 3.25, 6.95 bir fiyat belirliyor. Yani o ürünün bedeli şu kadar diye bize gösteriyor. Şimdi bizler için o okuma şeyinden, Tanrı'nın okuma aletinden geçtiğimizde bizim o kurtuluşumuz için ortada yazan ölümdü. Yani o ücret ölümdü. Nasıl ki her ürünün karşılığında bir bedel yazıyordu, bizim için de ödenmesi gereken altın, gümüş değil, Rabbin kusursuz kanıydı. Yani can için, sen bir cansın, senin kurtuluşun için bir can feda edilmesi gerekiyordu. İşte eski antlaşmada hayvanların kurban edilmesinin temel nedeni buydu sevgili kardeşler. Çünkü eski antlaşmada bunu çok açık bir şekilde okuyoruz. Günah işlediğinde eline hayvan üzerine, başı üzerine koyuyordun. Simgesel anlamda hayvanla özdeş oluyordun. Ve ne oluyordu? Hayvan senin yerini alıyordu ve orada kurban ediliyordu. Aslında sen kurban olman gerekiyordu. Ama senin yerine hayvan kurban oluyordu. Ama o kişi, elini koyan kişi şunu görüyordu. Aslında hayvanın başına gelecek olan benim başıma gelecekti. Ama Rab buna izin vermedi. Hamdolsun. Onun o kusursuz kanı sayesinde bizler kurtulmuş olduk. Hamdolsun. Şimdi bütün bu kurbanlar neyi işaret ediyordu? Gelecekte olan kurtarıcı İsa Mesih'i işaret ediyordu. Açınız 31. bölüm, Yeremia 31. bölümü. Yeremia, Yeşaya'dan sonra biliyorsunuz. Yeremia 31. bölüm. 31'den 34'e kadar bir kardeş okuyabilir mi lütfen? Bir kardeş okursa çok iyi olur. Evet. Bülent okuyabilirsin bulduysan.
İsrail halkıyla ve Yahuda halkıyla yeni bir anlaşma yapacağım. Yeni bir anlaşma yapacağım günler geliyor diyorlar.
Evet.
Atalarını Mısır'dan çıkartmak için ellerinden tuttuğum gün onlarla yaptığım anlaşmaya benzemeyecek.
Evet.
Onların kocası olmama karşın bozdular o anlaşmamı diyor.
Evet.
Ama o günlerden sonra İsrail halkıyla yapacağım anlaşma şudur diyor. Yasamı işlerine yerleştirecek, yüreklerine yazacağım. Ben onların tanrısı olacağım. Onlar da benim halkım olacak. Bundan böyle kimse komşusunu ya da kardeşini Rabbi tanıyın diye eğitmeyecek. Çünkü küçük, büyük hepsi tanıyacak beni diyor Rab. Çünkü suçlarını bağışlayacağım. Günahlarını artık anmayacağım.
Evet. Yasamı işlerine yerleştirecek, yüreklerine yazacağım. Ben onların tanrısı olacağım. Onlar da benim halkım olacak. Şimdi Rab bu ifadeyi çok güzel bir şekilde 25. ayette, 1. Korintoslar 11. bölümün 25. ayette bu kase diyor, benim bu kase kanımla gerçekleşen yeni antlaşmadır. Şimdi eski antlaşmada yer alan kurbanların hepsi geçiciydi sevgili kardeşler. Eğer geçici olmamış olsaydı sürekli kurbanların kesilmesine hiç kesilmesine gerek yoktu. Yani sürekli kurbanların kesilmiş olduğu bu kurbanların neyini gösteriyor? Yetersiz olduğunu gösteriyor. Yeterli olsaydı sürekli kurbanlar kurban edilmezdi sevgili kardeşler. Ve kesilen kurbanlar günahı tamamen ortadan kaldıracak yeterlilikte, güçte değildi. Belki bunu da şu şekilde okuyabiliriz kutsal kitaba baktığımız zaman. İbraniler 10. bölümde. İbraniler 10. bölümde ilk 4 ayet. İbraniler 10. bölüm ilk 4 ayet. Ne diyor? Kutsal yasada gelecek iyi şeylerin aslı yoktur diyor. Bu nedenle yasa her yıl sürekli aynı kurbanları sunarak Tanrı'ya yaklaşanları asla yetkinliğe erdirmez. Erdirebilseydi diyor, kurban sunmaya son verilmez miydi? Çünkü tapınanlar bir kez günahlarından arındıktan sonra artık günahlılık duygusu kalmazdı. Ancak o kurbanlar insanlara yıldan yıla günahlarını anımsatıyor. Çünkü boğalarla tekelerin kanı günahları ortadan kaldırmaz. Bu kadar çok açık bir şekilde örtüyordu bir süre ama örtülen günah orada yok olup gitmiyordu değerli kardeşler. Eğer az önce de ifade ettiğim gibi yok ediyor olmuş olsaydı sürekli bir şekilde kurbanlara yer verilmezdi kesinlikle. Şimdi ben şunu söylüyorum. Bir kişi hasta değil mi? Bir kişinin hasta olduğunu düşünelim. Hatice örneğin değil mi? Sürekli alması gereken bir ilaç var. Biz şimdi eğer Hatice sürekli her gün düzenli bir şekilde ilaç alıyorsa o hastalığının gittiği anlamına geliyor mu? Hayır. O şunu gösteriyor. Onu alması gerekiyor çünkü o hastalık orada. Gitmiş değil, bitmiş değil. Anlatabiliyor muyum? Kurbanlar da aynı şekildeydi. Sürekli tekrarlanan bir ritüel olaraktan tekrarlanan bir uygulamaydı. Ama Rabbimizin çarmıhta gerçekleştirdiği bir sunu olaraktan bize sunduğu kurban farklı. Bakınız çok güzel bir şekilde bunu bize açıklıyor. Yine İbraniler kitabında 10. bölümde 20. ayete bakalım. 20. ayet 10. bölümün 20. ayeti. Ne diyor eylem? Ya da Bülent okuyabilir ya da Bülent sen oku. Evet.
İsa'nın kanı sayesinde perdede yani kendi bedeninde bize açtığı yeni ve diri yoldan kutsal yere girmeye cesaretimiz vardır. Tanrı'nın evinin sorumlu büyük bir kainimiz bulunmaktadır. Öyleyse yüreklerimiz sertmeyle kötü vicdandan arınmış, bedenlerimiz temiz suyla yıkamış olarak imanın verdiği tam güvenceyle yürekten bir içtenlikle Tanrı'ya yaklaşalım.
Şimdi okudun, ben yanlış mı söyledim? 13. bölüm. 13. bölüm. Yanlış 10. bölüm dedim değil mi ben? Tabii 13. bölüm olacak. Çünkü farklı bir şey okudum. Ama yine de yakın aslında, çok da şey değil. 13. bölümün 20. ayeti, pardon. 13. bölümün 20. ayeti. Evet, sadece 20. Evet. Bak görebiliyor musunuz? Eski antlaşmada kurban edilen hayvanlar sürekli kurban edilmesi gerekiyordu. Ama görüyoruz ki burada Rabbimizin çarmıhta kurban edilmiş olması, güzel bir ifade var burada. Diyor ki Rabbimiz İsa'yı sonsuza dek sürecek antlaşmanın kanıyla diyor. Demek ki bu yeni antlaşma, Rab İsa Mesih aracılığıyla gerçekleşen antlaşma ne diyor? Sonsuza dek sürecek. Sonsuza dek. Demek ki sürekli Rabbimiz çarmıha gerilmiyor. Tek bir kez, tek ve son bir kez kurban olaraktan o kanı, akan kan aracılığıyla o sözleşme, o antlaşma gerçekleşmiş oldu sevgili kardeşler. Şimdi bizler Rabbin bedenini simgeleyen ekmeği ya da asmanın ürününden paylaşırken aslında Rabbi çarmıha gelmiş olmuyoruz. Rabbin ölümünü bizim için ne yaptığını hatırlamış oluyoruz. O açıdan tamamen simgesel olaraktan bunu kabul etmemiz gerekiyor. Bizim kurtuluşumuz ne ile gerçekleşti? Rabbimizin ölümü, gömülüşü ve dirilişiyle gerçekleşti. Demek ki bizim kurtuluşumuzu içerisine bizim bir payımız var mı? Evet demenin dışında. Hayır. Demek ki diyebiliyoruz ki inayetle kurtulduk. O zaman bu antlaşma da, yeni antlaşma da neyin ifadesi? İnayet antlaşması. Yani para ile satın alınan bir antlaşma değil. Sadece imanla kabul edilen bir antlaşma. Yani sofranın kendisi Recep'i kurtarmıyor. Sofraya katılmak beni kurtarmıyor. Kurtaran tamamıyla Romalılar 11. bölümde dediği gibi çok açık bir şekilde Rabbi'ye sadece iman eden kişiler katılıyor ve sadece Rabbin sofrasına katılmak bizi Rabbin önünde o hakka sahip olduğumuzu artı ve bu antlaşma senin için de geçerli olduğunu açıklamış oluyor. Şimdi ben bu sofraya yaklaşırken sizi dört yöne bakmanıza yardımcı olmaya çalışacağım. Biz Rabbin sofrasına yaklaşırken aslında Rabbin sofrası bizi öncelikle ne yapıyor? Birinci nokta, geriye bakmamıza neden oluyor. Yani Rabbin sofrasına yaklaşırken birinci nokta, Rabbin sofrası bizi gerilere götürüyor. 2000 yıl önce Rabbimizin Recep için, bizler için ne yaptığını bize anımsatıyor. Geçmişe bakmamızı, 2000 yıl önceye bakmamızı ne yapıyor? Sağlıyor. Neden biz gerilere bakmamız gerekiyor? Neden bakmamız gerekiyor? Değerli kardeşler, Rabbimizin yaptığı öğretişler bizi kurtarmadı. Doğru mu? Rabbimizin örnek yaşayışı da bizi kurtarmadı. Doğru mu? Bizi kurtaran neydi? Rabbimizin ölümü, gömülüşü ve dirilişiydi, değil mi? Demek ki merkez, bizim kurtuluşumuzun merkezi Rabbin ölümü olduğu için, bizim kurtuluşumuzun merkezi Rabbin ölümü olduğu için bizler geriye gitmemiz, geriye bakmamız gerekiyor. Onun için Rabbimiz bunu bir zorunluluk olarak değil, isteyerek seve seve kendini feda etti. 1. Petrus 2. bölüme baktığınız zaman 24. ayete bunu da ne için yaptığını bize açıklıyor. Ne diyor? Doğruluk uğruna yaşayalım diye. Demek ki Rabbimiz bizim için hayatını feda etmesinin tek nedeni doğru kişiler olalım diye. Çarmıhta bütün günahlarımızı o hayvan yüklendiği gibi simgesel anlamda üzerine aldı, bizim yerimizi almış oldu Rabbimiz. İkinci nokta, sadece geriye değil, aynı zamanda da bizlerin yüreklerine bakmasını sağlıyor. Rabbin sofrasına yaklaşırken yüreklerimize de bakmamız gerekiyor. Çünkü Rabbin sofrası neyin simgesiydi? Paydaşlığın simgesiydi sevgili kardeşler. Bizler Rabbimizin ölümü sayesinde bu sofraya, o ölümü kabul ettiğimizden dolayı biz bu sofraya katılma hakkına sahip oluyoruz. Onun için kutsal kitap ne diyor? Burası çok çok önemli değerli kardeşler. 28. ayette, 1. Korintliler 11. bölümün 28. ayetinde. Bu çok çok önemli. Diyor ki, kişi önce kendini sınasın, sonra ekmekten yiyip kaseden içsin. Demek ki sınamak ne anlam taşıyor? Sınamak yüreği gözden geçirmek anlamını taşıyor. Örneğin yüreğime baktığım zaman hatırlıyorum ki ulan 3 gün önce Songül'e söylediğim bir lafdan dolayı Songül'ü kırmışım. Ya da etrafında iş arkadaşında bir olay yaşamışsın, değil mi? Yani yüreğinde hala boğuştuğun, mücadele ettiğin bir durum söz konusu. Şimdi o şekilde Rabbin sofrasına yaklaşmak Rabbin sofrasına paydaş olmak mümkün değil. Nasıl paydaş olabiliriz? Rabbin sofrasına katıldığımız zaman, eğer onu anımsarsak, yüreklerimize bakarken, yani geçmişimize bakıyoruz, hayatımızı gözden geçiriyoruz, hayatımız Rabb'e yücelik getiriyor mu? Rab hayatımızın merkezinde mi? En ön sırayı alan Rab mı? Benim yaptıklarım, benim attığım adımlar Rabb'e onur getiriyor mu? Bunu gözden geçiriyorum ve bir şeyler gördüğüm zaman ne yapıyorum? Rabbin önünde tövbe ediyorum. Tövbe ettikten sonra Rabbin sofrasına paydaş oluyorum. Yani bir şekilde tövbe etmemizi de, içimizi de Rabbin önüne dökmemizi de sağlıyor Rabbin sofrası. Değerli kardeşler, o açıdan kişi önce kendini sınasın, sonra ekmekten yesin ve kaseden içsin ifadesi burada kullanılıyor. 20. ayete baktığın zaman, 27. ayet, kim uygun, 11. bölüm, 1. Korintoslar 11, 27. ayet, kim uygun olmayan biçimde ekmeği yer ya da Rabbin kasesinden içerse, Rabbin bedenine ve kanına karşı suç işlemiş olur. Suç işlemiş olur. Demek ki Rabbimiz günahlarımızı görmemizi istiyor. Rabbimiz o sofraya yaklaşırken onun önünde kırılmamızı istiyor. Tövbe etmemizi istiyor. Üçüncü nokta. Birinci noktamız neydi? Geriye bakıyoruz, ölümünü anımsıyoruz. Yüreğimize bakıyoruz, hayatımızı gözden geçiriyoruz. Ve üçüncü olaraktan da çevremize bakıyoruz. Ama bu çevremize bakmak ne demektir? Çevreye bakmak. Onu da güzel bir şekilde size konuşmamın başında okudum. Korintoslara yazılan 1. mektubun 10. bölümünde. 1. Korintoslar 10. bölümün 17. ayetinde size okumuştum. Şöyle bir ifade vardı. Ekmek bir olduğu gibi biz de çok olduğumuz halde bir bedeniz diyor. Kimler için söz ediyor bu? İmanlı kardeşlerden söz ediyor. İmanlı kardeşlerden söz ediyor. Çünkü hepimiz bir ekmeği paylaşıyoruz. Demek ki buradaki ifade biz dışarıda birçok insanları değil ama ilişki içerisinde olduğum imanlı kardeşlerimi. Demek ki ben imanlı kardeşlerim için Rabbin önüne geldiğim zaman da onlar için de teşekkür sunmam gerekiyor Rabbin önünde. Her bir kardeş bir başka kardeş için Rabbin önüne geldiği zaman teşekkür sunuyor mu sevgili kardeşler? Bunu hiçbir zaman unutmayın. Hiçbirimiz, adanın özelliği nedir? Adanın özelliği? Adanın en büyük özelliği nedir? Yalnız olması değil mi? Denizin ortasına tek başına olması. Adanın en büyük özelliği bu. İnsin. Adanın en büyük özelliği tek başına olması. Ama Tanrı bizi tek başına olmak için yaratmadı. Birbirimize ihtiyacımız var. Yani birlikteliğin, beraberliğin, paydaşlığın, bir bütünlük içerisinde hareket etmenin Rabbin gözünde önemi çok. Onun için kutsal kitapta güzel bir kesim var. Oradaki o birlikteliği güzel bir şekilde kardeşlerimizi her an anlamamız gerektiğini, birbirimize ne kadar çok ihtiyacımız olduğunu çok güzel bir şekilde açıklıyor. Vaiz, Hikmetli Süleyman. Vaiz kitabı, bakınız, Vaiz kitabı 4. bölüm. Prediger oluyor değil mi? Yeah. Vaiz. Vaiz kitabı 4. bölüm. 9'dan 12'ye kadar. Sayfayı söyleyelim. 824. Sayfa 824. Sayfa 824. 9'dan 12'ye kadar.
İki kişi, bir kişiler iyidir.
Evet.
Çünkü emeklerine iyi karşılık olurlar. Biri düşerse, biz kaldırırız.
Evet.
Ama yalnız olup düşenin bay ağrıya. Onu kaldıran olmaz. Ayrıca iki kişi birlikte yatarsa birini sıkılır.
Ya.
Ama tek başına yatar, nasıl sınırlı?
O zamanlar elektrikli battaniye yoktu. Onun için o birlikte o ısıtma paydaşlığı, beraberliği gösteriyor. Önemini açıklıyor bizlere. Evet, Enver.
Yalnız biri yenik düşer,
Ne kadar güzel değil mi? 3 kat iplik kolay kolay kopmaz. Bir ipin gücü 3 ip bir araya geldiği zaman 3 katına çıkıyor. Bu neyi gösteriyor bize? Birbirimize ihtiyacımız olduğunu gösteriyor. Değerli kardeşler. Benim kardeşim için teşekkür etmem çok önemli. Bakın yine Hikmetli Süleyman'ın güzel bir sözü var. Aslında onu da size söyleyeyim. Çok hoşuma gidiyor o söz. Her zaman yeri geldiğinde kullanıyorum. 27. bölümde. Süleyman'ın meseleleri 24. bölüm ya da özdeyişler olarak geçiyor. Süleyman'ın özdeyişleri. 27. bölümde 17. ayette güzel bir ifade kullanıyor. Diyor ki demir demiri biler diyor. İnsan da insanı biler. Türkçede bizim de bir ifade var. Bir elin nesi var? İki elin sesi var değil mi? Demir demiri biler, insan da insanı. Demek ki demir demiri bildiği gibi sevgili kardeşler, kardeşler arasındaki bu alışveriş, fikir alışverişi de ne yapıyor? İlişkileri daha güzel bir noktaya getiriyor. Senin paylaşımın, benim paylaşımım, senin bana söylediklerin, benim sana söylediklerim ne yapıyor? Birbirimizi bileliyor. Birbirimizin daha güçlü olmasını ve o beraberliğin daha sağlıklı bir şekilde devamını sağlıyor. Onun için birer ada konumunda değiliz. Her birimiz bir başkasına ihtiyacı var. Kardeşler olaraktan bakın, Pavlos, ben hayran kalıyorum. Diyor ki Pavlos, Timoteos'a yazdığı mektupta, ikinci mektupta herhalde, diyor ki, ne zaman diyor Timoteos için, seni anımsadığım zaman Tanrı'ma şükrediyorum. Filemon için de aynı şeyi söylüyor. Filemon da bir kilise önderiydi. Filemon mektubu 4. ayette, oraya bakın, son zamanlarda Filemon mektubuna bakıyorum. Filemon mektubunu okuduğunuz zaman 4. ayette diyor ki Filemon için, seni anımsadığım zaman diyor, Rab Tanrı'ma şükran sunuyorum. Ya ben şunu diyebilir miyim? Ben bazen burada ifade ediyorum. Sami'yi anımsadığım zaman, Recep'i anımsadığım zaman ya da ne bileyim Özlem'i anımsadığım zaman onun için Rab'be şükrediyorum. Ulan Özlem mi? Amma dik kafalı ya. Ya da Dilek mi? Aman be. Amma alıngan be. Amma alıngan insan be. Ya da ya da ne bileyim Recep. Ya da Recep. Tamam mı? Ulan amma çabuk küsen adam be. Hepimizin zayıf yönleri var değil mi kardeşler? Ama bakın ben size soruyorum. Ne zaman beni anımsadığınız zaman Tanrı'ya şükrettiniz? Yanıt vermeyin. Yani yüreğinize yanıt verin. Ne zaman bu topluluğu oluşturan bir bireyi anımsadığınız zaman, bir kardeşi anımsadığınız zaman o kardeş için teşekkür ettiniz? En son ne zaman bir kardeş için teşekkür etti? Demek ki geriye bakıyoruz, Rabbimizin bizim için neler yaptığını anımsıyoruz. İçimize bakıyoruz, yüreğimizin ne durumda olduğuna gözden geçiriyoruz. Çevremize bakıyoruz, kardeşlerimizin Rabbin gözünde ne kadar değerli ve benim onlara ne kadar ihtiyacım olduğunu görüyoruz ve onlar için teşekkür ediyoruz. Ama bu da kalmıyor. Bir şey daha yapıyoruz. Rabbin sofrasına yaklaşırken ileriye bakıyoruz. İleriye bakmamızı sağlıyor Rabbin sofrası. 4. nokta olarak. Ne diyor? Bakın 26. ayete. 1. Korintoslar 11. bölüm 26. ayet. Evet, 11. bölüm 26. ayet. Demek ki şöyle diyor, Rabbin gelişine dek diye bir ifade var. Rabbin gelişine dek. Bu neyi gösteriyor? Demek ki biri var, o gelecek. Değil mi? Rabbin gelişine dek diye bir ifade. Demek ki bizi ne yapıyor? Geleceğe bakmamızı ve gelecek olan kişiyle birlikte onun huzurunda dolu dolu onunla birlikte hükümranlık süreceğimizi çok açık bir şekilde açıklıyor sevgili kardeşler. İleriye bakmak Rabbimizle birlikte olacağımızı bize anımsatıyor. Bundan daha kesin bir güvence olabilir mi? Rab bir gün gelecek, evlatlarını alıp bu dünyadan alıp götürecek. Ben pratik olarak da şu soruyu sormak istiyorum size. Madem öyle biz geleceğe baktığımız zaman geleceğe nasıl bakıyoruz? Sevinç içerisinde mi bakıyoruz? Yoksa korkuyla mı bakıyoruz? Bir Tanrı adamı Moody diye hiç duydunuz mu bilmiyorum. Moody çok, çok değerli sözleri var. Moody'ye sormuş birisi. Demiş ki, eğer Rab bu akşam gelmiş olsa geri kalan zamanını nasıl yaşardın diye soru soruyorlar. Düşünün şimdi saat kaç? 4:20 var değil mi? Bu akşam diyelim ki 8, 9, 10 neyse. Yani bu bir 4 saatlik bir süre. Ya bu geri kalan bu süreyi nasıl yaşardın diye soruyorlar. Ve Moody tabi hiç düşünmüyor, hiç düşünmeden çok hızlı bir şekilde cevap veriyor. Her gün yaptığımdan farklı bir şey yapmazdım diyor. Ne anladınız bundan? Her gün yaptığımdan farklı bir şey yapmazdım. Bu neyi gösteriyor? Moody'nin Rab Tanrı'ya yakın yürüdüğünü. Her gün onu onurlandıracak bir hayatı olduğunu. Eğer onurlandıracak bir hayatı olmasaydı derdi ki şunu şunu değiştirirdim. Şunu şunu yapardım. Diyor ki eskiden yaptığımdan farklı bir şey yapmazdım. Demek ki Moody Rab'be yakın, Rab'be onur getirecek bir hayat yaşıyordu. Keşke bak ben kendim için söylüyorum. Keşke ben de aynı şeyi söyleyebilseydim. Keşke Moody gibi sizler de aynı şeyi söyleyebilseydiniz. Daha önce yaptığımdan farklı bir şey yapmazdım diye. Geriye bakıyoruz. Rabbimizin çarmıhta bizim için hayatını feda ettiğini anımsıyoruz. Yüreğimize bakıyoruz. Hayatımızı gözden geçiriyoruz. Yüreğimizin Rabbe yakışır bir tutum içerisinde olup olmadığını görüyoruz. Çevremize bakıyoruz. Kardeşlerimiz için şükrediyoruz. Onlara ihtiyacımız olduğunu görüyoruz. Ve ileriye bakıyoruz. Bir gün bizim için hayatını feda eden Rab İsa Mesih gelip bizi alacak ve onunla birlikte sonsuza dek yaşayacağız. İşte bu Rabbin sofrasının temel içeriği bu sevgili kardeşler. Ben size 1. Korintoslar 11. bölümün oradaki o önemli ayetleri bir anımsama niteliğinde okumak istiyorum. Daha sonra da Rabbin sofrasını paylaşacağız. 1. Korintoslar 11. bölümü açalım. 11. bölümden 23. ayetten itibaren belki 29'a kadar ben size okuyacağım. Her ne kadar dediğim gibi bu noktaları, 4 noktayı iyice düşünün. Geriye, ileriye, yüreğe ve çevremize. 4 noktayı iyice düşünün. Size ilettiğimi ben Rab'den aldım. Rab'den öğrendim. Rab İsa Mesih ele verildiği gece eline ekmek aldı. Şükredip ekmeği böldü ve şöyle dedi. Bu sizin uğrunuza feda edilen benim bedenimdir. Beni almak için böyle yapın. Aynı biçimde yemekten sonra kaseyi alıp şöyle dedi. Bu kase kanımla gerçekleşen yeni antlaşmadır. Her içtiğinizde beni almak için böyle yapın. Bu ekmeği her yediğinizde ve bu kaseden her içtiğinizde Rabbin gelişine dek Rabbin ölümünü ilan etmiş olursunuz. Bu nedenle kim uygun olmayan bir biçimde ekmeği yer ya da Rabbin kasesinden içerse Rabbin bedenine ve kanına karşı suç işlemiş olur. Kişi önce kendini sınasın, sonra ekmekten yiyip kaseden içsin. Çünkü bedeni fark etmeden yiyip içen, böyle yiyip içmekle kendi kendini mahkum eder. Yüreklerimizi eğelim Rabbin önünde sevgili kardeşler. kısa bir süre, böyle bir 30 saniye Rabbin önünde eğelim ve eğerken geriye, ileriye ve yüreğimize bakalım. Çevremize de bakalım. Kardeşlerle olan ilişkimiz ne durumda? İnsanlarla olan ilişkilerimiz ne durumda? Rab ile olan ilişkimiz ne durumda? Onu gözden geçirelim bir 30 saniye. Ondan sonra ben ekmek için dua edeceğim. Ve daha sonra da o ekmeği bölüp sizlere uzatacağım. Ama şunu sizden rica ediyorum. Rabbin bedenini simgeleyen ekmeği alırken ya o kardeşler alıyor, ben almazsam ayıp olur düşüncesine sakın kapılmayın. Eğer alma almama konusunda bir yürekte bir şey hissediyorsanız yandaki kardeşe tatlı bir şekilde teslim edin. Ama tersi ise kopartın bir parça ekmekten ve birlikte ekmeği amin diye birlikte alacağız. Daha sonra da kanını simgeleyen asmanın ürününden birlikte paylaşacağız. Yüreklerimizi eğelim kardeşler ve Rab bize bu arınma fırsatını, onunla birlikte gerçek anlamda bütünleşme fırsatını sağlasın her birimizde.